Ayrım 24. Kuşkunun Parmakları. Robert Ludlum. Sayfa 308. 10 dakika sonra kaçarcasına evden çıkan McAuliffe kendini eski hızını yitiren Temmuz fırtınasının içinde buldu. Kapıyı arkasından çarparak kapadı ve bahçede önüne çıkan birkaç polis yardımcısına rastgele buyruklar verdi. Adamların isteksiz selamlarını görmezliğe gelerek arabasına bindi. Tanner gardırop çekmecesinden çıkardı, bir gömleği acemice giydi. Yatak odasından çıkarak merdivene yöneldi. Holde görevli polisle konuşmakta olan Alice kocasını gördü ve merdiven sahanlığında karşılamak için yukarı koştu. Adın başında bir polis var ama bir orduyu da bulsa yine içim rahat değil. Elimden geldiğince serin kanlı olmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Gömleğinin altındaki sargıyı dikkate alarak kocasını kucakladı. Ne yapacağız? Nedir bu başımıza gelenler? Her şey yoluna girecek ancak bir süre daha dişimizi sıkmak zorundayız. Niçin? McAuliffe benim için bilgi topluyor. Ne bilgisi? Tanner Alice'i duvar kenarına çekti. Polisin kendilerini gözlemediğinden emin olunca hafif sesle konuştu. Bodrum pencereleri dışındaki zorbalar belirli yaralar aldılar. Benim saldırdığım kişi bacağından fena yaralandı. Bernie de diğerini omuzundan ya da çenesinden şişlediğini sanıyor. McAuliffe, Cardone'ları ve Tremaine'leri yoklamaya gitti. İşi bitince bana telefon edecek, uzunca bir zaman alabilir ama er geç bana dönecek. Bundan ne amaçladığını ona söyledin mi? Hayır, hiçbir şey sezdirmedim. Yalnızca nerede olduklarını öğrenmesini istedim, hepsi bu kadar. Kararları McAuliffe'in almasını istemiyorum, Fassett'in işi bu. Ama aklından bu işi Fassett'e bile bırakamayacağını geçirdi. Bundan böyle bu hakkı kendisi dışında kimseye tanıyamazdı. Sırası gelince yalnız karısı da anlatacaktı, o da son dakikada. Bir karara varmanın rahatlığı içinde karısına gülümsedi ve kollarını beline doladı. İnandırıcı bir sesle mutluluk ve sevgi dolu eski günlerin yakında geri geleceğini yineledi. 10.47'de telefon çaldı. John, ben Dick. McAuliffe beni görmeye geldi. Tremaine kesik kesik soluk alıyordu ama ses tonu oldukça sakin sayılırdı. Yine de hafiften kendini zorluyor gibiydi. Yemin ederim hayatına kasteden cinayet girişimi hakkında hiçbir fikrim yok ve bilmek de istemiyorum. Üzgünüm John. İstesem de elimden başka bir şey gelmez. Zaten ailemi bu uğursuz yerden uzaklaştırıyorum. Sabah 10'da kalkacak Pan Am uçağında yer ayırttım. Nereye gidiyorsunuz? Tremaine yanıtlamaktan kaçınca Tanner yeniden sordu. Nereye gittiğinizi sormuştum. Bağışla John. Belki davranışımı kaba bulacaksın ama sana bile söylemek istemiyorum. Seni anladığımı sanıyorum. Ne de olsa biz eski dostuz. Ufak bir yardımda bulunmayı bize çok görmezsin umarım. Havaalanı yolunda buluşmaya ne dersin? Buna söz veremem. Hepiniz hoşça kalın. Tanner işaret parmağıyla telefon kapatma düğmesine bastı. Sonra Saddle Valley polis merkezini çevirdi. Yüzbaşı McAuliffe lütfen. John Tanner arıyor.
Burada değil Bay Tanner.
Onu bulabilir misiniz? Acele görüşmem gerekiyor.
Arabadaki telsizle bulabilirim. Beklemek ister misiniz?
Hayır, en kısa zamanda beni aramasını sağlamaya bakın. Tanner numarasını vererek telefonu kapattı. McAuliffe belki de Cardone'lara gitmek üzere yoldaydı. Şimdiye dek varmış olmalıydı. Çok geçmeden telefon ederdi. Tanner oturma odasına döndü. Ostermander'ın onlara olan güvenini kökünden sarsmak istiyordu. Planının vazgeçilmez bir parçasıydı bu. Bernie merakla kim telefon etti diye sordu. Dick, olanları duymuş, ailesiyle birlikte buradan ayrılıyor.
Ostermanlar kuşkuyla bakıştılar. Nereye?
Söylemedi. Uçakları sabahleyin kalkıyor.
Nereye gideceğini söylemedi mi?
Elinde olmayarak ayağa kalkan Bernie'nin kaygısı yüzünden apaçık okunuyordu. Epeyce sıkıştırdım ama bana anlatmak istemedi. Ağız değiştiriyorsun. Osterman Tanner'a göz attı. Demin söylemedi demiştim. Bu anlatmak istemedi demekten farklıdır.
Öyle olsun. Hala Washington yolunu tutmamız gerektiğini düşünüyor musun?
Ne?
Osterman karısına bakıyordu. Tanner'ın sorusunu duymamıştı.
Hala Washington'a gitmemiz gerektiğini düşünüyor musun?
Evet. Bernie gözlerini dikerek Tanner'a baktı. Hem de her zamankinden fazla.
Senin korunmaya ihtiyacın var. Gerçek bir korunma. Seni öldürmek istiyorlar John. Olan bitenlerin hepsi rastlantı olamaz.
Acaba öldürmek istedikleri yalnız ben miyim?
Ne demek istiyorsun?
Leyla ayağa kalkarak Tanner'a döndü. Telefon çaldı.
Tanner sık adımlarla çalışma odasına yürüdü ve alıcıyı kaldırdı. McAuliffe'de.
Tanner alçak sese dinleyin dedi. Soruşturmanın sırasında Tremaine'in bulunduğu yeri aynen noktası noktasına anlatmanızı istiyorum.
Çalışma odasındaydı.
Çalışma odasının neresinde?
Masasında. Bunun konuyla ne ilgisi var?
Ayağa kalktı mı, yürüdü mü? Örneğin elinizi sıkmak için.
Hayır sanmıyorum. Hayır, yürümedi.
Ya karısı? Sizi eve o mu buyur etti?
Hayır, hizmetçi. Tremaine'in karısı üst kattaydı, hastaydı. Hatırlarsınız geçen defa doktora telefon ederek hastalığının doğru olduğunu anlamıştık.
Anlaşıldı. Şimdi kardonları anlatın. Onları nerede buldunuz?
İlkin karısıyla konuştum. Çocuklardan biri içeri aldı beni. Salona girdiğim sırada kanepede uzanıyordu. Kocası garajdaydı.
Cardon'la nerede konuştunuz?
Garajda. Yola çıkmak üzere olduğu için yanında fazla kalamadım. Philadelphia'daki babası ölüm döşeğindeymiş. Babasına son görevini yerine getirmek için sabırsızlanıyordu.
Philadelphia mı? Konuşurken neredeydi?
Garajda dedim ya, bavulları bile yüklenmişti. Arabasındaydı, kısa kesmemi rica etti. Bir an önce yola koyulmak istiyordu.
Demek arabadaydı.
Evet.
Bu durum hiç içinize kurt düşürmedi mi?
Öküz altında buzağı arıyorsunuz. Adam babasını son nefesinde görmek için Philadelphia'ya gidiyor. Ama hatırınız kalmasın, en kısa zamanda bunu da soruştururum.
Tanner telefonu kapattı. McAuliffe'in gözüyle her iki çift de yaşamlarını normal koşullar altında sürdürüyordu. Ama içlerinden ne ayağa kalkan ne de yürüyen tek kişi çıkmıştı. Doğrusu iki aile de pazar günü Tanner'ların evinde bulunmamanın yolunu ustaca bulmuşlardı. Tanner'ın gözlerinin önünde canlanan manzara şuydu. Masasında hareketsiz ve gölgesinden korkarcasına oturan Tremaine. Sıvışmanın tek kurtuluş yolu olduğu inancıyla direksiyon başına geçen Cardon. Biri ya da her ikisi yaralı olmalıydı. Belki biri, belki ikisi birden Omega'ydı. Sabırsızlıkla gözlediği an gelmişti. Dışarıda yağmurun dindiğini görünce derin bir oh çekti. Şimdi koruluktan geçişi daha kolay olacaktı. Ağaçlardan düşecek damlalar da ıslanmaya dünden razıydı. Mutfakta yatak odasından indirdiği giysiler de üstünü değiştirdi. Siyah pantolon, uzun kollu siyah bir kazak ve tenis ayakkabıları giydi. Bozukluk arasında en azından 6 adet 10 centlik olmasına dikkat ederek cüzdanını cebine koydu. Son olarak kalem biçimindeki el fenerini kazağının üstüne taktı. Sonra hol kapısına giderek Alice'i mutfağa çağırdı. Bu anı nasıl geçiştireceğini düşündükçe nice soğuk terler dökmüştü. Ama karısını anlatmaktan başka çıkar yol da yoktu.
Ne yapıyorsun, niçin?
Tanner sus anlamında parmağını dudağına götürdü ve onu yanına çekti. Mutfağın garaj kapısına yakın ve holden görülmeyen en uzak köşesine götürdü, sakin bir sesle fısıldadı.
Bana güvenmeni istediğimi hatırlıyor musun?
Alice evet dercesine yavaşça başını eğdi.
Bir süre için dışarı çıkıyorum. İşimi bitirir bitirmez dönerim. Bize yardım edebilecek birkaç kişiyle buluşacağım. Temasları McAuliffe sağladı.
Onlar buraya gelemezler mi? Evde kalmanı istiyorum. Bir adım bile atamazsın.
Karısının uylandığını bile bile yalanını sürdürmek zorundaydı.
Başka çıkar yol yok. Kararlaştırılmış bir buluşma bu. Hem hepimizin güvenliğiyle ilgili. İlk fırsatta telefon edeceğim. Ama ben arayıncaya dek Ostermanlara yürüyüşe çıktığımı söylemeni istiyorum. Sinirli olduğumu, seni dinlemeden başımı alıp gittiğimi ve ne zaman döneceğimi bilmediğini söylersin. Önemli olan senin gerçekten yürüyüşe çıktığıma inandığını sanmaları.
Kimlerle buluşacaksın bilmek istiyorum.
Fasset'in adamlarıyla. Alice kocasının gözlerindeki kararlılığı okuyunca yelkenleri suya indirdi. Ama son bir girişimde bulunmaktan da kendini alamadı. Üzgün bir sesle bunu yapmak zorunda mısın diye mırıldandı. Evet. Ailesini tek başına bırakmanın verdiği tasayla sıkarcasına karısını kucakladı. Sonra hızlı adımlarla mutfak kapısına yürüdü. Dışarı çıkınca nöbetçilerin gözleri önünde bir süre dolaştı. Böylelikle onları varlığına alıştıracağına inanıyordu. Az sonra görüş alanı dışına düştüğünü kestirdiği bir noktaya doğru açılmaya başladı. Kimsenin kendisine bakmadığını anladığı bir anda koruluğa daldı. Geniş bir yay çizerek batıya döndü. Engellerden kaçınmak için el fenerinin zayıf ışığından yararlanıyordu. Islaklık ve toprağın kayganlığı epeyce güçlük çıkarmıştı. Ama komşuları Scanlon'ların arka bahçe ışıklarını görünce çektiklerini bir anda unutuverdi. Scanlon'ların arka verandasına varınca sırılsıklam olduğunun ilk kez farkına vardı ve zili çaldı. 15 dakika sonra Tanner Scanlon'ın Mercedes'ine binerek motoru çalıştırdı. Scanlon'ın Smith Wesson tabancası belinde ve içi mermi dolu 3 yedek şarjör de cebindeydi. Tanner Vişnelik yolundan sola köy merkezine döndü. Saatin yelkovanı gece yarısına az önce geride bırakmıştı. Titizlikle hazırladığım programın gerisine düştüm diye düşündü. Evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Elindeki olanaklarla neler kıvırabileceğini düşündü. Hiçbir zaman kendisine, eşine az rastlanır bir yiğit gözüyle bakmamıştı. Olaylar sırasında gösterdiği ataklığı, köşeye sıkıştırılmış sıradan birinin davranışı biçiminde nitelendiriyordu. Yürekli bir insanın davranış grafiğinde fazla iniş çıkış görülmezdi. Oysa şu anda kendisini çaresizliğin ve tabansızlığın doruğunda hissediyordu. Şaşılacak şeydi, 3 gün boyunca üstesinden geldiği korkusu geçmişin acısını çıkarırcasına bir anda tüm benliğini sarıvermişti. Bu korkulu bekleyiş dayanılacak gibi değildi. Saddle Valley sessizliğe gömülmüştü. Ana cadde hava gazı lambalarının donuk ışıklarıyla aydınlanıyordu. Gösterişsiz köy yaşamının simgesi olan dükkan girişleri ise karanlıktı. Çevrede ne neon lambaları ne de reklam ışıkları vardı. Doğrusu köyün görünümü huzur vericiydi. Tanner köy bir hanesini ve taksi durağını geçtikten sonra bir U dönüşü yaparak arabayı park etti. Telefon kulübesi Mercedes'in tam karşısına düşüyordu. Bütün alanı görmesini perdelemesin diye arabayı yeterince uzağa çekmişti. Caddeyi geçerek kulübeye girdi, bir 10 centlik gümüş parayı atarak ilk konuşmasını yaptı. ''Tremaine, ben Tanner, sesini çıkarmadan beni dinle, Omega'nın suyu ısındı. Çözülüyor, Züri adına konuşuyorum, sizlere son bir fırsat tanımıştık ama kullanamadınız. Hepiniz akıl almaz davranışlarda bulundunuz. Bundan sonra uymanız gereken buyrukları bu gece vereceğim. 2:30'da Lassiter deposunda bulun, evime telefon edeyim deme, köyden konuşuyorum. Depoya kiralık taksiyle gideceğim, evim gözetleniyor. Hayatta kalmak istiyorsan orada bulun. Virginia'yı da getir, 2:30. Tanner alıcıyı yerine bıraktı, sıra Cardon'lardaydı. Betty, ben Tanner, beni iyi dinle. Joe'yu bul ve ona Omega'nın işinin bittiğini söyle. Bunu nasıl yapacağına karışmam ama onu buraya döndürmenin bir yolunu bulmalısın. Zürih'in buyruğudur bu. Ona öyle söyle. Omega çözüldü. Hepiniz kuş beyinlisiniz. Arabalarımı bozmanız aptallıktı. Bundan sonra uymanız gereken buyrukları bu gece 2:30'da Lassiter deposunda vereceğim. Sen ve John orada olun, sizi Zürih adına bekleyeceğim. Evime telefon edeyim demeyin, köyden konuşuyorum. Evim gözetleniyor, oraya bir taksiyle gideceğim. Unutma, Lassiter deposu, Joe yerini bilir. Tanner alıcıyı bir kez daha yerine koydu, sırtından yük kalkmışçasına soluklandı. 3. konuşmasını kendi eviyle yapacaktı. Ales, her şey yolunda sevgilim. Kaygılanacak bir şey yok. Bırak şimdi konuşmayı. Hemen Bernie'yi telefona ver. Ales, şimdi sırası değil diyorum. Bernie ile konuşmalıyım. Bernie, ben John. Habersiz ayrıldığım için üzgünüm ama böyle davranmak zorundaydım. Omega'nın kim olduğunu biliyorum. Sanırım yardımını benden esirgemezsin. Köyden konuşuyorum. Sonra bir araba gerekecek. Şimdi değil, sonra. Kendi arabamın köyde göze çarpmasını istemiyorum. Bir taksi tutacağım. 2.30'da Lassiter deposunda buluşuruz. Araba yolundan sağa sap ve vişnelik yolundan 1-1.5 kilometre doğuya sür. Çevresi beyaz tahta parmaklıkla çevrili. Büyük bir havuz göreceksin. Karşı kıyısındaki Lassiter yoludur. Birkaç kilometre yokuş aşağı inince depo önüne çıkacak. Tamam Bernie. 2.30'da Omega'yı ele geçireceğim. Bu kez elimden kurtulamaz. Tanrı aşkına ağzından bir şey kaçırma. Bana güvenmelisin. Birine telefon etmeyi ya da bir girişime kalkışırsan başıma bir iş açarsın. Sen tam zamanında orada olmaya bak. Tanner telefonu kapatarak kulübeden çıktı. Mercedes'e doğru adımlarını açtı. 28. Kısım. Gözüne kestirdiği bir oyuncakçı dükkanının girişine sokuldu. Köyde herkes Scanlon'ın gösterişli Mercedes'ini tanır ve ikisinin yakın komşu olduklarını bilirdi. Bunun planında ortaya çıkabilecek gedikleri kapatabileceğini düşündü. Arabayı ödünç aldı anlaşılsa bile yakınlarda olduğu sonucunu çıkaracaklardı. Artık avının tıpış tıpış kucağına düşeceği anı beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Zamanı gelince kimsenin ruhu duymadan Lassiter yolunu tutacaktı. Peşine düşerek köstek olmaya kalkışacak kişileri görmek bunca beklemeye değerdi. Bakalım kısmetine hangi çift çıkacaktı? Yoksa üçü birden mi sökün edecekti? Omega bu kez iyice fitili almış olmalıydı. İnsan bir kez pusulayı şaşırmaya görsün, er geç yakayı ele verirdi. Omega depoya varmadan önce kendisini durdurmanın bir çaresine bakacaktı. Fassett'e bakılırsa bu onun başvuracağı tek yoldu. İnisiyatifi kaptırmadığı sürece bu işin içinden yüz akıyla sıyrılacağına güveni tamdı. Ama önce düşmanının kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Burada bulunuşunun gerçek nedeni buydu. İşte o zaman bu işe bitmiş gözüyle bakabilirdi. Sokağı baştan sona gözleriyle taradı. Görünürlerde yalnız 4 kişi vardı. Dalmatça asıllı köpeklerini dolaştıran bir çift, acele adımlarla bir haneden çıkan bir adam ve taksisinin ön koltuğunda uyuklayan bir şoför. Kentin doğu ucundan ağır ağır yaklaşan bir arabanın farlarını gördü. Az sonra kendi arabası olduğunu fark etti. Elinde olmayarak birkaç adım geri çekildi. Şoför Leyla Osterman'dı, tek başınaydı. Tanner şakaklarının zonkladığını hissetti. Nasılsa çiftlerin bile birbirinden kopabileceğini akıl edememişti. Ailesini kendi eliyle Osterman'a rehine olarak bırakması bağışlanmaz bir yanılgıydı. Geçmiş yaraların üstüne tuz biber ekmek buna denirdi. Artık ailesinin kurtuluşu Osterman'ın insafına kalmıştı. İşine geldiği sürece onları eli altında tutabilir ya da aklına eserse birlikte gelmeleri için zorlayabilirdi. Leyla arabayı bir hanenin önüne çekerek dışarı çıktı. Hızlı adımlarla taksiye yürüdü ve omuzlarından sarsarak şoförü uyandırdı. Kısa bir süre yavaş sesle konuştular. Tanner seslerini bile duyamıyordu. Sonra Leyla geriye dönerek bir haneye girdi. Tanner onun dışarı çıkmasını beklerken sıkıntıdan cebindeki bozuk paralarla oynadı. Eli kolu bağlı beklemek çok can sıkıcıydı. Oysa durumu bir an önce polise bildirmek için kıvranıyordu. Ailesinin güvenliğini gecikmeden sağlamak zorundaydı. Tanner'ın canına tak dedirten bir bekleyişten sonra dışarı çıkan Leyla arabaya binerek hızla uzaklaştı. 5-6 blok öteden sağa dönerek gözden kayboldu. Sokağı bir solukta geçen Tanner telefon kulübesine girdi. Bir 10 sentlik atarak numarayı çevirdi. Alo. Tanrı'ya şükür telefona Alice çıkmıştı. Benim.
Neden?
Şimdi söyleyemem, her şey yolunda. Sizler iyi misiniz? bir ipucu elde edebilirim diye can kulağıyla dinlemeye hazırlandı.
Biz iyiyiz, yalnız seni çok merak ediyoruz. Ne işler çeviriyorsun?
Sesi normal geliyordu. Derin bir ah çekmekten kendini alamadı. Zamanım yok, yapacak. Karısı araya girdi.
Leyla seni aramaya çıktı. Korkunç bir yanılgıya düştün. Her şeyi aramızda açık açık konuştuk. İkimiz de yanılmışız sevgilim. Bernie o denli tedirgin ki bir karar...
İçi daralan Tanner karısının sözünü kesti. Ostermanlardan söz ederek yitirilecek zamanı yoktu.
Telefonu kapatmak zorundayım.
Nöbetçileri yanınızdan eksik etmeyin. Söylediklerime aynen uymanı istiyorum. Gözlerini onlardan ayırma.
Karısının konuşmasına olanak vermeden telefonu kapattı. Polisi aramak zorundaydı. Artık saniyeleri bile sayılıydı.
Polis merkezi Jenkins konuşuyor.
Jenkins Saddle Valley polisleri içinde Omega'nın vardığını bilen tek kişiydi. McAuliffe onu göreve çağırmış olacaktı.
Devriye polisi hırçın bir sesle ''Polis merkezi'' diye yineledi.
John Tanner.
''Aşk olsun Bay Tanner, nerelerdesiniz? Her yerde fellik fellik sizi arıyoruz.''
''Bulamazsınız. Daha doğrusu bulmanızı istediğim ana dek, şimdi beni dinleyin. Evde iki polis var biliyorsunuz, onların bir dakika olsun evden ayrılmamalarını istiyorum. Karım ve çocuklar Osterman'la yalnız bırakılmamalı hiçbir zaman.''
''Elbette, görevimizi biliyoruz. Peki siz şimdi neredesiniz? Gelin vazgeçin şu inadınızdan.''
''Sonra ararım sizi. Sakın bu konuşmayı yaptığım telefonun yerini saptamaya kalkmayın çünkü hemen ayrılıyorum.''
Alıcıyı çarparcasına yerine koyarak dışarı çıktı ve daha iyi görüş sağlayacak bir yer var mı diye bakındı. Ama dükkan girişinden daha iyisini göremedi. Sokağı geçmek için adımlarını açtı. Taksi şoförü hala uyukluyordu.
Birden kulaklarında bir motor gürültüsü patladı. Farları sönük bir araba karanlıkta daha da irileşen görünüşüyle dosdoğru üzerine geliyordu. Yerden bitercesine büyük bir hızla ortaya çıkıvermişti.
Tanner azgın boğanın boynuzlarından kaçmaya bakan bir matador çevikliğiyle arabanın saldırısından kurtulmaya çalıştı. Karşı kaldırıma fırladığı sırada arabayla arasındaki uzaklık bir karışa inmişti.
Aynı anda sol ayağına hatırı sayılır bir darbe yediğini hissetti. Lastiklerin asfaltta çıkardı, acı bir fren sesi duyuldu. Tepesi üstü yuvarlanan Tanner, siyah arabanın Mercedes'i sıyırırcasına geçerek Valley yoluna gazladığını gördü.
24. ayrımın sonu. Sayfa 321.